Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta müzikte iz bırakanlarda muhteşem bir konuğumuz var. Hocaların hocası, Devlet Opera Balesi solist sanatçısı Sayın Müfide Özgüç. Hoş geldiniz efendim.
Emekli solist sanatçısı.
Emekli.
Ama bizim için asla emekli olmadığınız için
sanatçının emeklisi olur mu?
Evet. Teşekkür ederim.
Özellikle onu kullanmadım.
Teşekkür ederim.
Ama elbette ki tabii emeklisiniz. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Dinleyicilerimize sizi tanıştırmak elbette ki tanıyorlardır. Fakat yurt dışında dinleyenlerimiz var. Operayla dolu dolu bir sanat yaşamınız var. Sizi onlarla buluşturmak istedik efendim. Öncelikle çok klasik bir soru olacak ama nasıl başladık bu mükemmel sanat abidesi operaya efendim?
Şimdi en baştan başlayacak olursak. Gaziantep doğumluyum.
Evet.
Babam emniyet görevlisiydi, polisti. Çeşitli şehirleri dolaşarak Urfa, Mersin, Ardahan çeşitli yerleri dolaşarak gene görevli olduğu için Bursa'ya geldik en son. Ve de Bursa'da yerleştik. Hı. Orada artık ben ilkokula başladım orada. Ondan sonra ilkokul bittikten sonra da Bursa Necati Bey Kız Meslek Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Orada yani o zamana gelmeden önce hep Türk sanat müziği, Türk halk müziği üzerinde ağırlığım vardı. Yani bir Türk sanat müziğini hemen bir günde ezberliyordum, çıkıyordum, söylüyordum falan filan. Fakat şeye girdikten sonra Bursa'daki okula başladıktan sonra müzik öğretmenim burada Gazi eğitimde müzik eğitimi görmüş bir hocaydı. Dedi ki Türk sanat müziği ve Türk halk müziği bitti. Sen dedi bundan sonra klasik müzik üzerinde, opera müziği üzerinde çalışmaya başlayacaksın. Ve de ben seni bu yolda yetiştireceğim dedi. Yavaş yavaş konserler, mesela bizim okulda o zaman talebe konserleri yapılırdı. Çeşitli okullardan gelirler, bizi izlerlerdi, alkışlarlardı falan filan. O zaman da bütün koro, konser şey korosu, kadınlar korosunda, kızlar korosunda ben hep solo söylerdim. Evet. Hocam bana hep solo partilerini verirdi.
Sesiniz güzel olduğu için, büyük olduğu için.
Bir yerde de yani kafasına koymuştu beni Ankara Devlet Konservatuvarı'na göndermeye. Evet. Yani çok enteresan bir şey oldu. Bunu her zaman her yerde anlatıyorum. Mezuniyet sınavlarımızda artık 5 yıl sonra mezun olacağım. Hı-hı. Ve de şeye geleceğim. Ankara'ya konservatuvara geleceğim. Dediler ki heyeti kurul dediler ki Madame Butterfly'ın son perde aryasını, ikinci perde aryasını Müfide Hanım'a öğretir misiniz? Sayma Hoca Hanım'a. Öğretirim dedi. Bakın o zaman da yani benim bütün şeylerim, mesleğim şeylerle, tesadüflerle olmuştur. O zaman da bizim şeyimiz, valimiz İhsan Sabri Çağlayan geldi. Dedi ki hocam, Saima Akyol benim müzik hocam, sana dedi ben bana Butterfly'i çalıştıracağım. Ben de dedi sana piyano ile eşlik edeceğim. Ondan sonra dekorunu, kostümünü, her şeyini, çünkü orası şey bölümü, ne bileyim dikiş bölümü, ne bileyim çiçek bölümü falan, hepsi hep birlikte hazırladılar beni. Ben de Madame Butterfly Türkçe olarak ikinci perde arasını 15 yaşındayken orijinal, yani orijinali 15 yaşında bir Japon kızının şeyidir, öyküsüdür o, biliyorsunuz. Evet, ondan sonra onu hazırladık ve çağırdık. İhsan Sabri Çağlayangil'i çağırdık. Evet. Ve tesadüfen gene bir Japon heyeti de Bursa'yı şey yapıyormuş, gezmeye gelmiş. Yani. İhsan Sabri Bey aldı şeyi, o heyeti. Geldiler, baktım ön sırada
onlar oturuyor.
Oturuyorlar. Ben bir Japon kızı olarak 15 yaşın verdiği, tabii teknik de opera tekniği falan şurada yok. Güzel bir şekilde söyledim. Ondan sonra da benim Ankara'ya gelme şeyim. Fakat o zaman da şöyle gene bir sorun vardı. Uzatıyor muyum?
Estağfurullah.
Şöyle bir sorun vardı. Babam polis memuru olduğu için biraz şeyli bir polisti, böyle sinirli, her şeyin yolda gitmesini isteyen titiz bir polisti. O yüzden o zamanın emniyet amiriyle bir şey oldu, çakışması oldu ve de babamı Urfa'ya tayin ettiler. Şimdi ben şeye gelmek istiyorum, Ankara'ya gelmek istiyorum. Babam Urfa'ya gidecek. Böyle bir şey olamaz. Ne yapalım? Hocam dedi ki, şey hocam, müzik hocam, ben dedi İhsan Bey'le konuşurum. Senin babanın şeyini durdururum. Sen dedi bana söz veriyor musun, gider misin şeye? Ben giderim dedim ama babamla şey koyun, bağlantı kurun. Gitti, İhsan Sabri Bey'le konuştu. İhsan Sabri Bey beni çağırdı. Bak dedi, Müfide kızım, seni şeye göndereceğiz. Böyle kafamıza koyduk. Çok iyi bir sanatçı olacaksın sen. Babanı da dedi, oradan alacağım. Bursa'ya tekrar şey yapacağım. Söz mü dedi? Tamam dedim, söz. Muhteşem. Babamı aldı. Evet, tekrar.
Filmlerdeki gibi.
Babamı tekrar, evet. Babamı tekrar Bursa'da şey yaptı. Babam da beni konservatuvara göndermeye razı oldu. Ama dedi, ben önce gideceğim, o konservatuvarı bir göreceğim. Nasıldır, nasıl? Çünkü ben ilk kez bir erkek kadın, yani kız erkek şeyine gidiyorum.
Hep karma,
karmaya giriyorum. Ve de bir Antep şeyiyle büyümüş bir şey olarak zor olur dedi. Gitti. Ondan sonra dönüşte onların kayıt şeylerini almış gelmişti. Beraber gittik. O sırada bakın gene tesadüf, Sayma Hoca Hanım da bu şeye, Ankara'ya tayin oldu. Onunla birlikte
Sayma,
evet, Sayma hocamla birlikte aynı otobüste bindik, Ankara'ya geldik. Geldi beni şeye teslim etti, okula teslim etti. Böyle bir şeyim var benim. Yani Tanrı'nın şanslı bir kuluyum. Ondan sonraki çalışmalarım da hep çok iyi geçti. Çok iyi hocalarla çalıştım. Muazzez Gökmen'le çalıştım. Çok iyi bir...
Hocam, konservatuar macerasına başlamadan önce bir virgül koyup bir güzel sesinizden bir araya dinleyelim.
Dinleyelim mi peki? Evet.
Hocam, Adnan Saygun rahmetli hocamızdan, Türk Beşlerimizden malum Adnan Saygun, Yunus Emre Oratoryosu'ndan bir araya dinliyoruz. Bu rahmetli Hikmet Şimşek hocamız
yönetti,
yönetiminde.
O yönetti, evet.
Evet, Ankara Devlet Opera Balesi Orkestrası eşliğinde, evet. Fide hocamızdan Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan bir araya dinliyoruz efendim. Buyurun efendim.
Thank you.
Muhteşemdi.
Muhteşem
hocam. Dilinize sağlık, emeğinize sağlık. Şimdi siz biraz önce anlatırken hikayenizi konservatuara girdik. İşte hocalarınızın isimleri saymaya başladınız. Fakat ben şeyi merak ettim. Bu giriş sınavı nasıldı? O süreç nasıldı? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii.
Eminim tabii. Ki orada da çok ilginç şeyler vardı.
Mesela
vardır.
Sınavda kimler vardı o dönemde hatırlıyor musunuz?
Ne isimler, büyük isimler kimler?
Hepsi yani. Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun.
Ne kadar büyük bir şans.
Yani beşliler o Türk beşlileri. Oradaydı.
Cumhuriyetimizin oradaydı. İlk çok sesli müzik bestecilerimiz, Türk beşlerimiz, hepsi hocalarımız.
Hepsi hocamız oldu.
Hocamız oldu. Müthiş bir şans. Buyurun hocam, size bırakalım, sözünüzü kesmeyelim.
Evet.
Sınavdan itibaren.
Konservatuvar sınavlarını kazandıktan sonra babam geldi, beraber geldik babamla. Beni konservatuvara bıraktı, öptü. Allah kolaylık versin dedi. Yani. Ağlayarak gitti. İlk kez babamdan ayrılıyordum. Çünkü birlikte ağlaştık. Kapıdaki görevli hadi bakayım dedi şeyine. Yatakhaneye dedi. Gönderdi beni. Ondan önce sınavlardan bahsedeyim. Giriş sınavlarından bahsedeyim. Gene rahmetli hocam Saima Akyol'la sınav sabahı hazırlanıyoruz. Ayakkabımı giydim. Güzel bir enstitüde diktiğim döpyesimi giydim. Fakat çorabım yoktu.
Ay.
Güzel bir ayakkabı giyeceğim. Fakat ince çorabım yok. Saima hocam çorabını verdi bana. Al dedi, bu çorabı da giy. Çünkü çorapsız bu ayakkabı giyilmez dedi. Ben tabii ilk defa ince bir çorap giyiyorum. İlk defa yüksek topuklu bir ayakkabı giyiyorum. Geldim, sınava girdim. Jüriyi tanımıyorum. Çünkü ben ilk defa böyle yüksek bir sınavdayım. Sonra sahneye çıktım. Saadet hocam, Saadet İkisus'tu. Ne söyleyeceksin dedi. Alabalık söyleyeceğim dedim. Şubert Alabalık çalışmıştık kendisiyle. Ondan sonra hadi bakalım söyle dedi. Nimet Karatekin
rahmetli
bana eşlik etti. Parçamı söyledim. Dediler ki peki Alabalık nedir? Bize bir anlat dediler. Türkçe şey yaptım kendisine. Bilmiyorum dedim. Yani ben sadece dedim parçayı çalıştım ancak size getirdim. Bundan sonra öğreneceksin kızım dediler. Ben anladım ki beni aldılar.
Orada sinyal verdiler.
Sinyal verdiler. Evet, işte dediğim gibi sınavda Ulu Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, bütün Türk beşlileri oradaydı bizi sınava tabi tutan. Sonra çıktım onla yatılı olarak konservatuvarı kazandım ve görevime başladım. 7 yıllık bir görev.
Evet.
Görev diyeyim ona.
Eskiden şeydi, doğru, ben hatırlıyorum, benim girdiğim dönemde de öyleydi. 9 ve 10 alanlar yatılı olarak
kazanıyor.
7 ile 8 ile girenler
Nihari Gündüzlü'ydü. Evet. Yatılı olarak 7 sene okudum ben orada.
Ben de 10 yıl okumuştum yatılı. Aynı okumda.
Evet. Yani tekrar dünyaya gelsem gene aynı şeyleri yaşamak isterim.
Kesinlikle, ben de aynı şeyi
isterim. Yani çocukluğumdan itibaren bugüne kadar olan her şeyi tekrar yaşamak isterim.
Ne mutlu.
Evet. Yani hiçbir pişmanlığım, yaptığım işlerde hiçbir pişmanlığım, hiçbir keşke dediğim hiçbir şey olmadı.
Çok güzel.
Her şeyi planlı ve ama bunda da bana sonraki dönemlerde, ondan sonra anlatacağım, eşimle aynı konservatuvarda karşılaşmıştık, tanışmıştık. Onun çok büyük faydası, yardımı oldu bana. Onun çok büyük geldi. Çocuklarım
tane, çok
yani
kıymetli.
Naci Özgüç şimdi büyük iftarla söyleyebileceğim.
Ülkemizin medarı iftarlarından büyük orkestra şefimiz.
Orkestra şefi Küçük oğlum Amerika'da yine kendi dalında. ODTÜ'den mezun orada. Tekrar şimdi torunum Arem gene müzikle bağlantılı. Elektronik müzik yapıyor, konserler maşallah, yapıyor, şunu maşallah yapıyor, bunu yapıyor. Yani ben tabii herhalde Tanrı...
Tabii var o müzik.
Ya, ama yani şu var ki, şu var ki yani şey, sanatta şans önemli.
Evet, evet.
Ama tek başına da olmuyor. Muhakkak sizi destekleyen, sizin arkanızda olan, size huzur veren bir yuvanızın olması lazım. Bir eşinizin olması lazım. Ve de işinizi çok sevmeniz lazım.
Aslında başarılı olmanın yollarını anlatmış oldunuz bu cümlenizle. Evet. Demek ki sadece yetenek değil, aynı zamanda hayır. Özel hayatta da yani bir düzenli muhakkak bir hayatın olması gerekiyor.
Özel hayatın çok düzenli olması gerekir. Evet.
Başarılı olmak için disiplinli olmak lazım, değil mi?
Muhakkak ki çeşitli engeller, çeşitli katakulliler diyeyim.
Tabii.
Olabiliyor, oluyor ama hayır, bunun kendinize zarar vermemesi için çok kuvvetli olmanız lazım.
Sevgili hocam, diğer sektörlerde de elbette ki bu engeller çıkıyor, yani kişisel
muhakkak,
bir takım şeyler
muhakkak,
çıkıyor.
Muhakkak.
Ama bizim mesleğimizde biraz daha fazla ve yıpratıcı olsa gerek,
olur.
Değil mi?
Ama işte o yıpratıcı yönünü hep eşim üstlendi.
Ne kadar güzel.
Bana derdi ki sen şarkı söyleyeceksin, sen konser yapacaksın. Hı hı. Yani mesela şeysiz, parasız kaldığımız dönemler oluyordu. O zamanın şartlarıyla iki tane çocuk büyütüyorsunuz. Hı. Kendiniz en güzel şekilde şarkı söylemek için en iyi şekilde şey yapmanız gerekiyor. Ne yapardım? Ben hemen bir konser yapardım. Hı hı. Hazırlanırdım. Ya İngiliz kültürde ya Alman kültürde şak diye bir aylık geçimimizi
o şekilde
şey yapardım. Evet. Sağlardık.
Hocam yine ben lafınızı müzikle böleyim. Tabii, hani derler buyurun ya, lafınızı balla keseyim.
O kadar güzel ki sohbet,
evet,
de sohbet güzel.
Acayip
çok konuşmuyoruz.
Çok güzel. Müziği dinliyoruz, doyamıyoruz. Sohbeti dinliyoruz.
Teşekkür
ona
ederim.
Hiç doyamıyoruz. İyi geldiniz. Hemen ne dinletelim dinleyicilerimize?
Evet, dinleyicilerimize sizin güzel sesinizi de buluşturmak istiyoruz tabii sohbetinizin dışında. O yüzden mecburen kesiyoruz böyle balla.
Tabii efendim. Tabii.
Yine Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan bir arya dinleyelim mi hocam?
Tabii.
Dinliyoruz efendim. Thank you.
Yeah.
Sevgili hocam, ellerinize, yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel sizinle birlikte olmak, tekrar eskileri
benim
yad etmek.
Benim için de öyle. Teşekkür ederim.
Hocam, geçenlerde çok güzel bir anınızı anlatmıştınız. Onu tekrar burada da anlatır mısınız?
Adnan Saygın hocamızla. Büyük konuşma esnasında. Hacettepe'nin mezuniyet töreni.
Mezuniyet töreni.
Çok güzel bir anlattı. Hatta o konuşmanın tamamını burada söyleyebilirsiniz. Evet. O çok önemli mesajlar vardı orada gençlere yönelik. O anı da çok tatlıydı, çok güzeldi.
O anıyı duyalım,
evet,
onu duymak istiyorum.
Evet, konservatuvar mezuniyet günüm, diploma töreni. Diploma töreninde sahneye çıktım. Sağ tarafımda Şan Hocam, rahmetli Muazzez Gökmen. Sol tarafımda Adnan Saygın Hocam. Bizim aynı zamanda enstrüman bilgisi hocamızdı Adnan Saygın. Ve de bölüm başkanımız olduğu için diplomamı Adnan Saygın Hocam verecekti. Çıktık, sahneye çıktım. Sağ tarafımda hocam, Şan Hocam, sol tarafımda Adnan Bey. Diploma elinde, diplomayı bana verdi. Haydi dedi. Karşıyı göstererek ikisi de elimden tuttular ve beni ileriye doğru hadi dediler. Yol senin, yol açık, git, istediğini yap. Şey yaptım, sarıldım onlara ve o sırada da şöyle bir şey aklıma geldi. Onu da geçenlerde yapılan bir şeyde anlattım. Burada da anlatmakta şey görmüyorum.
Evet.
Bizim Adnan Hoca bizim enstrüman bilgisi hocamızdı. Enstrüman bilgisi mezuniyet sınavlarında enstrüman bilgisi sınavlarına sınava girdim. Bana dedi ki fagotu anlatır mısın? Anlattım herhalde her şeyle ki tamam dedi. O zaman nasıl çalarsın dedi fagotu dedi. ben trompet çalar gibi bir pozisyona girdim. Ya öyle mi dedi. Peki nasıl olacak o dedi falan. Ondan sonra ama gene dediğim gibi jüride de gene Adnan Bey, Ulvi Bey bir sürü şeyler var falan. Sen dedi istersen bir çıktığında dedi dışarıya çıktığında bir fagotçu arkadaşın, fagot çalan bir arkadaşınla bir şey yaptı onu bir.
Gör
nasıl çalındığını dedi. Hiç herhangi bir şey yapmadı. Hadi güle güle dedi bana, gittim. Gene işte bu Yunus Emre dolayısıyla gene bir şeyimizde karşılaşmamızda yıllar sonraki karşılaşmamızda Cemaliye söylüyor, Pekin söylüyor, Ayhan abi, Baran söylüyor, ben söylüyorum falan. Hı-hı. Yanıma geldi, tebrik ederim dedi, her şey güzeldi dedi. Fagot nasıl gidiyor dedi.
O muhteşem ama unutmamış ya, muhteşem.
Olacak gibi değil, olacak gibi değil. Arkadaşlarım dediler ki ya hoca fagot magot o bilir dedi.
Çok güzel.
Ağır ağır konuşurdu biliyorsun, evet, o evet, bilir evet. O bilir dedi. Evet. Öyle bir anım var yani, çok daha bir sürü şeyler
tabii,
var ama
mutlaka,
yani.
Mutlaka.
Ya. Ama güzel anılar, evet. Hiç öyle hatırlamak istemediğim şeyler yok.
Ne kadar güzel.
Hayır.
Bir operacı
hayır.
Olarak değil mi o dönemdeki eğitim hayır. Farklılığı şöyle ki farklı. Bütün enstrümanları tanıtıyorlar zoraki o açıdan.
Tabii enstrüman bilgisi hocamız.
Evet, muhteşem evet. Yani.
Ve
muhteşem.
De geleceğimiz garantiydi bizim. Yani
evet.
Mezun olduğumuzda biliyorduk ki bir sene kadar sözleşmeli şeyi stajerlik. Yapıyoruz. Stajyerlik yapıyoruz. Bir sene sonra da normal kadromuzu ve maaşımızı evet. Alacağız. Şimdi öyle değil.
Şimdi çok
üzülüyorum gençlere, evet. Çok
sevgili
üzülüyorum.
Hocam, buradan aklımıza gelmişken, daha doğrusu konuya girmişken, sizin tabii ki hocalık görevleriniz de oldu birçok yerde.
Yapıyorum,
hala
yapıyorum.
Da
Başkent Üniversitesi'ne gidiyorum.
Evet, gençlerimizin bu konuya ilgisi artı, tabii ki gençlerimizin işte... Neden giriyorlar okullara, okuyup iş meslek sahibi
tabii,
olmak
tabii,
için?
Tabii tabii.
Bu konudaki kaygılarınızı ben biliyorum. Birazcık hocalığınızdan söz edelim hocam. Kaç yıllardır hocalık yapıyorsunuz?
Şimdi,
hocaların hocalık
şimdi,
hocasısınız.
Şimdi Başkent Üniversitesi'ne gidiyorum ben. Orada 4-5 tane öğrencim var. Aynı zamanda Sevda Canan Ant Müzik Vakfı'ndaki koroyu çalış. Yani şanlarını, şey eğitimlerini, ses eğitimlerini yaptırıyorum.
Birlikte bir turne yapmıştık, hatırlar
evet,
mısınız? Evet. Turnesi,
evet. Evet. Yani bütün bir haftam aşağı yukarı dolu. Yıllardır yaptığım spor salonuna gidiyorum. Hı-hı. Sporumu yapıyorum. Ama tatile girdiğim andan itibaren de ne yapacağımı şaşırıyorum.
Değil mi? Yoğunluğa
bugün, bugün okul, bugün bütün her şeyi bitti oluyor. Konservatuvardaki öğrencilerime gelince, onlar çocuklar tabii paralı okuyorlar. 20-22 milyar aşağı yukarı 4 yıllık şeyde ve 4 yıl bir şey için, şarkıcı için az. Biz 6 yıl 7 yıl yapardık
ben
onu.
Ben de
ancak bir iki parçayı öğretiyorsunuz, bir operayı komple öğretmeden, bir şeye girmeden şeyleri bitiyor, dönemleri bitiyor. Ama çocuklarda da şu var, yani mezun olduklarında bizim gibi işte gideceğiz operada solist ya da korist olarak. Bunlarda o yok.
Maalesef.
Zavallı çocuklar diyeceğim. Çünkü aileleri besliyor. Kendileri bir şey yapmak istiyorlar. Ama mezun oldukları zaman da girecek
bir
yok.
Maalesef,
yok
maalesef.
Yani mesela şimdi bizde operada birinci sınıf rol oynayan sanatçılar yürümeyeli çalışıyorlar.
Evet.
Olmaz öyle şey. Yani bunun bir çaresini muhakkak mutlaka bulmak lazım.
Umarız bunlar düzelirler. Peki hocam, siz bir hoca olarak, hocaların hocası olarak bu işe gönül vermiş, sizin gibi keşfedilmiş hocaları tarafından, müzik öğretmenleri tarafından keşfedilmiş ya da kendilerini keşfetmiş ve bu işi gönül vermiş isteyen gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Herkes büyük şehirde değil. Konservatuvarların ya da şan eğitimi görebilecekleri okullara çok yakın yaşamayan insanlar da var tabii ki. Nerelerden başlasınlar, kimlere gitsinler? Sizin yolunuzu izleyebilirler.
Şimdi bakın,
mesela
bakın,
müzik
onda da faydalanabilirler. Onda da gene başa dönecek olursak o dönemlerde şan hocalarımız, hı-hı, şehir şehir dolaşırlardı. Hı-hı. Ta Erzurum'a, Kars'a kadar gidip mesela oradan alıp getirdikleri, hı-hı, operada birinci sınıf rol söyleyen şeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz oldu. Şimdi o şey kalktı. Hı-hı. Çocuklar sadece kendi şeyleriyle,
imkanlarıyla,
ailelerinin verdiği maddi imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve de şimdi doğru dürüst diyeyim, şan hocası yok. Yani benim dinlediğim çok iyi solistler var muhakkak. Ama bizim dönemimizde iki stil vardı. Bir Alman stili, bir İtalyan stili. Alman stilinde leadler, oratoryolar, şeyler yapılır. Mozart hazırlanırdı. Öbür şeyde de kendi olanaklarımızla çalışmalar yapardık. Ama şimdi karışık. Ve çocuklar bir teknik yok. Herkesin bir tekniği var. Olmaz. Olmaz. Yani Mozart tekniği başkadır, Puccini Verdi başka. Tekniği başkadır. Ama mesela ben gene kendimden bir örnek verirsem, ben uluslararası bir Mozart yorumcusuydum. Yani, hı-hı, yurt dışında da burada da hep Mozart. Ama çok iyi de bir Puccini söylerdim. Önemli olan ikisi arasındaki farkı, hı-hı, Mozart'ı Puccini'ye, Puccini'yi Mozart'a değil, İkisinin de sistemini, hı-hı, ayrı ayrı yorumlamak. Hı-hı. Ve Mozart, bütün çocuklara söylüyorum, Mozart söyleyebilen her şeyi söyler.
Hocam sözünüz izin, yine müzikle keseyim, balla değil ama bu sefer ne dinleyelim? Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın masallarından Deva Çolakoğlu. Buradan selam yolluyoruz sevgili, hı-hı, Deva abimizle, hı-hı, birlikte bir düet
dinleyelim.
Teşekkür ederim. Onu dinleyelim.
Bir sürü oyunda beraber söyledik, evet, Deva ile, evet.
Dinliyoruz efendim. Hoffman'ın masalları.
Özgüç.
Thank you.
Yine muhteşemdi. Çok teşekkür ederiz.
Ben
çok
güzeldi. Ben teşekkür ederim hatırladığınız için.
Olur mu?
Teşekkür
her zaman ederim. Hatırlayacağız. Her zaman.
Teşekkür
her
ederim.
Zaman.
Teşekkür
dedik ki gençler için hani başarılı olmaları için çok çalışmaları gerektiğini
muhakkak,
söylüyorsunuz.
Muhakkak çok çalışmaları.
Ve bu meslekte ehil olan değil mi? Herkes çünkü şan hocasıyım diye geziyor ama şan hocası olmak çok önemli bir şey değil mi?
Gayet tabii yani.
Çok hassas bir meslek zaten.
Bakın şan hocası olabilmek için evet. Öğrenciye pozisyonu kendinizin göstermesi lazım.
Kesinlikle.
Şöyle boğazını aç, gırtlağını aç, ne bileyim damağını aç falan olmaz. Olmaz. Vereceksiniz, sizi taklit edecek.
Evet, siz biraz önce hani iki teknik vardı dediniz ya. Evet. Hani onları bilen, gerçekten bilen ve değil mi? Kendisi de sahnede bunu tecrübe etmiş kişilerden ders alsınlar.
Tabii.
Müzik öğretmenlerine de çok iş düşüyor. Sizin hikayeniz de var, benim hikayem de var.
Ne güzel,
de
ne biliyorum.
Bizleri keşfedenler önce olmuşlardır. Evet. Kesinlikle müzik öğretmenlerine çok iş düşüyor. Onlar çok, Türkiye'nin her yerindeler çünkü ve onların keşifleriyle Türkiye'nin sanatçıları, ileriki dönemlerdeki sanatçıları belli olacak ve bu sanat Türk sanatçılarıyla nesillerden nesillere devam edecek. O yüzden çok önemliler.
Ve de herhangi bir bu sıkıntılar olduğu zaman benim telefonum açık. Açarız, konuşuruz, dinlerim. Pozisyonlarına da yardımcı olurum.
Ne kadar şanslılar.
Her zaman, her zaman için sağ olduğum sürece onlara yardımcı olurum.
Tabii ki öğretmenlik bitmiyor.
Bitmez.
Öğretmenlik ölene kadar bitmiyor. Süren bir şey. Evet.
Bitmez.
Ben de çocuklarımı
bildiklerimizi, bildiklerimizi muhakkak karşımızdakiyle paylaşmamız lazım.
Sevgili Sayın Hocam Müfide Özgür, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz
için, katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim
beni hiç günlük şeyimden kurtarıp eski günlerimle yaşattınız.
Çok güzeldi.
Çok teşekkür
sizinle
ederim.
Birlikte burada olmak.
Daha çok çok şeyler var ama tabii.
Elbette ki hayatınızı, müziğinizi, o güzel sesinizi dinlemek çok güzel.
İnşallah.
Güzeldi.
Mesela geçen günkü şeyde mezuniyet töreninde ben de bir lead söylemek isterdim.
Evet.
Neden olmasın?
Bundan sonra neden olmasın?
İnşallah.
İnşallah.
Seneye çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Yani
tekrar.
Bitmedi daha.
Evet, bitmedi. Devam edecek
devam
kesinlikle.
Arkası yarın.
Kitabınız da geliyor. Onu da buradan hemen söyleyeyim değil mi? Basılacak
evet,
en kısa zamanda.
Naci'yi sıkıştırın, o çaresine
evet,
baksın.
Evet, kitabın
ve
adı.
Ve de o konservatuvara girdiğim andan, yani mezun olduğum andan itibaren yaptığım bütün bantlar Naci'de.
Muhteşem.
Onlarınla birlikte, kitapla birlikte. Onda bütün
evet. İşte öyle bir şey.
İşte öyle bir şey.
Kitabımızın adı da bu olacak sevgili dinleyenler. İşte şimdiden şey. Müjdesini veriyoruz. Evet sevgili dinleyicilerim, bu hafta çok değerli sanatçımız Müfide Özgüç stüdyomuzdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Gelecek hafta yepyeni konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.